Ayrım 4. Sayfa 42. Yürek. Şimdi yazacaklarım bir bilim kurgu öyküsü değil, gerçek. Sonny Graham'ın kalp yetmezliği vardı. Kendisine sadece 6 ay ömür biçiliyordu. Nakil için kalp bekliyordu. 1995 yılında bir gün uygun kalp bulundu müjdesi geldi. Terry Cottle adlı bir Amerikalı kafasına kurşun sıkarak intihar etmişti. Graham hemen ameliyata alındı ve kalbi değiştirildi. Sonradan kendisini hayata döndüren adamı merak etti. Terry Cottle'ın dul kalan eşi Cher ile mektup yazıp tanışmak istediğini bildirdi. Buluştular. Graham, kalbini taşıdığı adamın kalbinde sakladığı kadınla tanışınca ona bir yakınlık hissetti. Bu yakınlaşma kısa zamanda aşka dönüştü. Yürekler birbirini tanımıştı. Evlendiler. Buraya kadar mucizevi bir aşk hikayesine benziyor, değil mi? Ama bundan sonrası kabusa dönüşüyor. Çünkü Sonny Graham geçen ay kafasına sıktığı bir kurşunla intihar etti ve geride ciddi bir kuşku bıraktı. Acaba nakledilen organ, nakledildiği bedene eski sahibinin kişiliğini de taşıyor mu? Bazıları, ne alakası var? Kadın öyle cadıymış ki kalbine girdiği herkesi intihara sürüklemiş diyebilir. Ama Kalbin kitabında Louisa Young, Dharma 2004, farklı şeyler yazıyor. 1992'de Avusturyalı araştırmacılar, kalbi değişen insanın kişiliği de değişir mi sorusunu kalp nakli ameliyatı olan hastalara sordular. Deneklerin %79'u buna gülüp geçti. Ama öbürleri, kalp her şeyi değiştiriyor, dedi. Sakin bir adam birden araba yarışlarına merak sarmıştı. Bir zencinin kalbini alan ırkçı beyaz, ön yargılarından tamamen arınmıştı. Bir kadının kalbini taşıyan adam, cinsel tepkilerinin değişmesinden korkuyordu. Bir başkası, "Kalbim beni dinlemiyor," diye sızlanıyordu. Rivayete bakılırsa, cinayete kurban giden bir kızın kalbini taşıyan kadın, ameliyattan sonra karabasanlar görmeye başlamış, sonra kabuslarındaki adamı polise tarif edip kalbini taşıdığı kızın katilini yakalatmıştı. Kalbin sadece mükemmel bir pompadan ibaret olduğuna inananlar için organlara ruh atfetmek saçmalık. Peki ama niye herkeste aynı pompa olduğu halde bazılarına kalpsiz, bazılarına yürekli diyoruz? Neden bazı kalpler daha çok sevgi pompalıyor, bazısı daha çok nefret? Tamam, genetik miras var, yaşam deneyimleri var. İklimden coğrafyaya, beslenmeden eğitime dek pek çok faktör kişiliği şekillendiriyor. Ama acaba tüm bunlar kalpte mi depolanıyor? Kalp nakledilince beyni kopyalanan bir bilgisayar gibi insanın tüm duygusal birikimi de bir başka bedene aktarılmış mı oluyor? Örneğin, sevgi, şefkat, vicdan da kalple birlikte beden değiştiriyor mu? Yoksa nakledilmiş kalpteki değişikliğin nedeni başka mı? Vücudun kendisine yabancı nesneleri, bazen bir diş dolgusunu ya da farklı kan dokusunu reddettiğini biliyoruz. Acaba kalpte yeni girdiği göğüs kafesinde kendisini tutsak hissedip yeni sahibiyle dalaşıyor mu? Yaşayabilmek için başka bir insanın ölümünü beklemek, yürekte içten içe bir suçluluk duygusuna mı yol açıyor? Acaba birine kalbini vermek onu bambaşka bir insan mı yapıyor? Aşkta da öyle olmuyor mu? Sayfa 45. Bugün. Dağ başında silahına sarılmış bir asker, uzaktaki kentini ve yarini düşünürken soğuk geceye tül gibi üfleyecek sigarasının dumanını. Dul bir kadın, yitirdiğine hala inanamadığı eşinin eski eşyalarında kokusunu arayacak. Bir fanatik, takımını ölesiye sevmenin, daha önce ölesiye sevmeye değer biriyle karşılaşmamasından kaynaklandığının ayırdığına varacak. Şimdi cüzdanında ölesiye sevdiği kızın resmini taşırken. Düşkünler yurdunun komşu odalarında uzun bir ömrün uzatmalarını oynayan iki ihtiyar, evlenip odaları birleştirmeye ve ölümü birlikte beklemeye karar verecek. Kerhane kapısındaki adam, delice aşık olduğu kadını mesai çıkışı karşılarken ona yan bakan adamlara küfredecek. El kadar çocuklara kalp şeklindeki balonlar sattıran Berduş, tıpkı sattırdıkları gibi içi boş bir kalp taşıdığının farkına bile varmayacak. Çok görmüş geçirmiş bir kadın, yalnızlığını paylaşan kedisine sarılırken, "Hepsi yalan, gerçek olan senin sevdan," diye iç geçirecek. Yüzlerce kızın hayalini süsleyen popstar, sabaha karşı yatağındaki iki kıza ne kadar yalnız olduğunu anlatacak. Ecelinin yakın olduğunu yeni öğrenmiş bir kadın, onca yıl kutsal bir emanet gibi sakladığı bedenine, gider ayak bir dünyevi ödül vermek için şehevi planlar yapacak. Yeni evli garson, çalıştığı bardaki çılgın parti bir an önce bitsin diye sabırsızlanırken, gördüğü iştahlı aşıklara özenmesin diye eve dönünce genç karısını iyice dövmeye karar verecek. Tecavüze uğramış Rus kız, kilitlendiği odanın penceresinden sokağa bakarken, "Tam intiharlık gün bugün," diye düşünecek. Üst katta oturan Dilber'in posta kutusuna atılan aşk mektubunu yırtan çocuk, geceyi onun balkonundan çaldığı iç çamaşırıyla geçirecek. İnternet başındaki çapkın, adını bilmediği, yüzünü görmediği birine ilanı aşk edecek, adını vermeden, yüzünü göstermeden. Atsızlaştıkça yüzsüzleşecek, yüzsüzleştikçe gerçek yüzünü keşfedecek. Her gece aynı kadının numarasını bir kez arayıp kapatan telefon sapığı, sevgililer günü şerefine ilk kez konuşmayı deneyip yakayı ele verecek. Metruk bir aşktan yeni kurtulmuş kadın, bir zamanlar uğruna ölmeye hazır olduğu adamı başkasıyla görüp zerrece etkilenmemesine şaşacak. Erkek soyunun ne mal olduğunu kendinden bilen bir baba, kızını böyle bir günde babasının mazideki halinden korumanın derdine düşecek. Kavuşması imkansız iki genç, ayrı yerlere kök salmış iki ağaç gibi dallarını, kollarını uzatacak yele, tarifsiz bir kederle. Mecburiyetten evlenmiş bir çift, başka bir hayatın mümkün olup olmayacağının muhasebesini yapacak, telafisiz bir gecikmeyle. Aynı tuhaf asırda, aynı garip coğrafyayı paylaşan insanlar, apayrı alemlerde, kendi meşreplerince yaşayacaklar 14 Şubat'ı. Hiç bilmeyecek ya da çok önem verecekler, kutlayacak ya da lanetleyecekler, kah süslü püslü sözler, kah kirli paslı hislerle, kah umursamazmış gibi yapan bir böbürlenmeyle, kah keyfini çıkarmaya çalışarak kan ter içinde. Ne kadar farklı olmaya çalışsalar da hayat boyu sevgiyi yaşadıkları gibi yaşayacaklar, sevgililer gününü de. Aşkın kudreti. Sayfa 49. Ey aşk, sen nelere kadirsin? 18 yıl dağda yaşamış, onlarca cana kıymış, adı canavara çıkmış biri sevebilir mi? Geçenlerde yaptığım Şemdin Sakık röportajındaki aşka dair bölümler çoğu okura bu soruyu sordurdu. Ben soruyu tersten sordum. Acaba her şeyden önce sevgisizlikten midir birinin dağa çıkması, silahlanması, cana kıyması? Belli ki Arthur Schopenhauer'ın aşkın metafiziğini okumuş Sakık. Bütün aşkların, platonik görünseler de aslında haz dürtüsünden kaynaklandığını öğrenmiş. Kendi deneyimini bu tezle temellendirmiş. 1992 sonbaharında bir gün sabaha karşı, ta uzaktan gelen bir grubun içinde Laleş'i görmüş. İlk bakışta, "Aha budur," demiş. Değiş o değiş. Bir daha silaha dönememiş. Öykünün sonrasında aşka ve savaşa dair basit ama hayati bilgiler gizli. "O kızı sevince kendimi de sevmeye başladım," diyor Şemdin Sakık. "Ondan sonra saçımı taradım, sakalımı kestim, elbiselerime dikkat ettim, orada burada yıkandım. O hedefti, ben oktum. O yol, ben yolcu." Sonra eğitiminin ekseni değişmiş. O güne kadar savaş eğitimi verdiği militanlarına yaşamı anlatmaya, ölmeyi değil hayatta kalmayı öğretmeye başlamış. Fakat aşkın her kurum, her nizam, her düzen için yıkıcı olduğunu bilenler devreye girmiş. Örgüt, bu işler devrimden sonra olacak. Önce yuvayı yapalım, çiftleşme sonra demiş. Aşka set çekmiş ama şimdinin sıkık için artık çok geçmiş. Sevdiğim anda benim için Kürdistan'da, davada, silahta bitti. Ben ona Türkiye'yi satardım. Aşk beni savaştan soğuttu, diyor. Soğutmanın da ötesinde aklını durdurmuş aşk. 18 yıldır dağda onca operasyondan, harekattan kaçabilen aklı gaflete düşmüş. İlişkide olduğu 2 ay içinde 3 kez hava saldırısına yakalanmış, 2 kez çatışmanın ortasına düşmüş. Öcalan acilen Şam'a çağırmış kendisini. Şemdin de sevgilisine haber yollamış. Sen de gel diye. Ama kızı Kamışlı'da tutmuş, bırakmamışlar. Öcalan en yakını olan Şemdin'i vazgeçirmeye çalışmış. Kadın şeytandır, güven olmaz, seni arkadan hançerler demiş. Bak ben de kesiri olayını yaşadım. Bunlar seni değil, komutanlığı seviyor demiş, vazgeçirememiş. Bunun üzerine onu yollayıp Laleş'i çağırtmış Şam'a. Ona da Şemdin'i kötülemiş. Bu adam kadın düşkünüdür. Her kadınımıza el atmıştır. Sizi yozlaştırıyor, kutsal davadan koparıyor demiş. Onu da ikna edememiş. Bunun üzerine başka bir taktiği sokmuş devreye. Öç duygusunun sakıkı nasıl saldırganlaştırdığını görüyormuş. Annesini korumak için babası ile kız kardeşinin intikamı için devletle nasıl savaştığını biliyormuş. Sevgilisi ölürse intikam için daha da saldırganlaşacağını düşünmüş. Laleş'i Bitlis dağlarında görevlendirmiş. Bitlis, örgüt içinde gidenin dönmediği bir sürgün yeriymiş. Oyunu anlayan Şemdin, lidere direnip kuşatma altındaki sevgilisini bir telsiz emriyle Diyarbakır'a çağırmış. Laleş kurtulmuş, Bitlis'teki birliği imha olmuş. Şemdin'i hemen sorguya almışlar. Operasyonu biliyordun, kızı kurtardın, öbürlerini ölüme terk ettin, ajansın demişler. O sırada Laleş de Hatay'da yakalanmış. Şemdin hemen Hatay'a gitmiş. Birilerini rehin alıp sevgilisini kurtarmayı deneyecekmiş. Ancak olmamış. Kız cezaevine girmiş, Şemdin örgütü terk etmiş. Şimdi hapiste 50 yıllık ömrüne damga vuran 3 kadını düşünüyor sakık. Biri annesi, diğeri kız kardeşi, üçüncüsü yari. Annesi için babasıyla ve babasının şahsında feodaliteyle savaşmış. Kız kardeşi yaralı yakalanabilecekken gözünün önünde öldürülmüş, onun için devletle savaşmış ve nihayet sevgilisini kendisine yar etmediler diye örgüte bayrak açmış. Ama bu arada beklemediği bir şey olmuş. Yüreği içeriden vurulmuş. Aşkı uğruna örgütü terk ettiği kız, örgüt uğruna aşkını terk etmiş. Şemdin'i hain ilan etmiş. Şimdi o cezaevinde. Fotoğrafı hala koğuşumda asılı. Özlüyorum ama ben onun için bir hainim, diyor. Sonra olsun diye boyun büküyor. Belki bir bebekten bir katil yaratan karanlığın da ilk nedeni sevgisizliktir. Hem tuzağımız hem ilacımız aşk. Hem kurtarıcımız hem cellatımız. En büyük sevincimiz, en derin acımız. Şu halimizin müsebbibi ve yegane çaresi. Sayfa 53. Bir resim, bir aşk, bir ölüm. İstanbul'da Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun sergisi açıldı. Serginin en kıymetli parçası At Üstünde Aşıklar tablosu. Mozaik desenli bu yağlı boya tabloda kırat şahlanmış gibidir. Atın üzerinde iki çıplak aşık oturur. Kızı kaçıran erkeğin elinde bir bağlama vardır. Kızın saçları rüzgarda savrulmaktadır. Tabloda atın terkisindeki adamın Bedri Rahmi, arkasındakinin eşi Eren Eyüboğlu olduğu sanılırdı. Eyüboğlu'nun torunu Rahmi bu sanıyı düzeltmiş. O kadın Mari Gerekmezyan'dır demiş. Ben öykünün aslını buram buram resim, boya, çamur kokan bir müze evde Bedri Rahmi'nin oğlu, Rahmi'nin babası Mehmet Eyüboğlu'ndan dinlemiştim. Yüzyılın aşklarını hazırlıyorduk. Bedri Rahmi, Eren Eyüboğlu aşkını inceliyorduk. O aşkın içinden bir başka aşk hikayesi çıkıvermişti karşımıza. Mari, tablonun yapıldığı 1940'lı yılların ortalarında Bedri Rahmi'nin asistanlık yaptığı Güzel Sanatlar Akademisi'nin heykel bölümüne misafir öğrenci olarak gelmişti. Bedri Rahmi'nin bir büstünü yapmış, Bedri Rahmi de buna cevaben onun portrelerini çizmiş, ona şiirler yazmıştı. Bu Ermeni güzeli, kara saplı bir bıçak gibi saplanmıştı sinesine. Bedri Rahmi'nin sanatı şaha kalktı o dönemde. En güzel eserlerini vermeye başladı birbiri peşi sıra. At Üstünde Aşıklar bunlardan biriydi. İşte bir başkası. Kara dutum, çatal karam, çingenem, daha nem olacaktın bir tanem. Gülen ayvam, ağlayan narımsın, kadınım, kısrağım, karımsın. Dillere yerleşen şiirde karım diye söz ettiği kadın, karısı değil, sevgilisiydi. Karadut, 1946'da menenjit tüberküloz kaptı. İyileşebilmesi için antibiyotik lazımdı. Savaş yeni bitmişti ve ilaç ateş pahasıydı. Bedri Rahmi, genç sevgilisine ilaç alabilmek için tablolarını elden çıkarmaya başladı. Halen piyasada satılan resimlerinin çoğu o dönem elden çıkardıklarıdır. Ancak bu çabalar da sonuç vermedi ve o yıl Alman hastanesinden Mari'nin ölüm haberi geldi. Bedri Rahmi yıkılmıştı. Sevgilisini sonsuzluğa uğurladı. O dönem içkiye başladı. Aşağıdaki şiir o dönemin eseridir. Türküler bitti. Halaylar durdu. Horonlar durdu. Hüzün geldi, baş köşeye kuruldu. Yoruldu yüreğim, yoruldu. Keder içinde eve, eşiyle 11 yaşındaki oğluna döndüğünde kendisini teselli eden yine Eren oldu. Şair ressamın 1974'teki ölümüne kadar geçen çeyrek asrı aynı evde çalışıp üreterek diz dize birlikte tükettiler. Oğulları Mehmet, babası ve annesinin izinden o geleneği yaşattı. Son yıllarını aynı evde yazma desenleri tasarlayıp yazma basarak, anne babasının yazışmalarını yayımlayıp eserlerini yaşatarak geçirdi ve aynı evde 70 yaşında hayata veda etti. Bedri Rahmi'nin resimlerini görmeye gidin bir ara. At Üstünde Aşıklara bakın uzun uzun. İçindeki gizli öyküyü düşünün. Aşka, sevdaya, sanata şapka çıkarın.